22. kısım. Sayfa 244. Kan Bankası. Batahola Sur semtinde yer alan Plazma Ink binası, Adalet Sarayı'ndan çok daha sağlam ve çok daha iyi korunan bir kaleydi. Çevre duvarlarının üzerinde çapraz olarak yerleştirilmiş şilekli tel rulolar vardı. Kulübelerinin içinde bekleyen silahlı nöbetçiler son derece dikkatli görünüyordu. Kaleye girmek için Jean pasaportunu gösterdi. Herhangi bir sorun çıkmadı. Her şeye rağmen gönüllü bir donör de olabilirdi. Tropikal tarzda döşenmiş büyük bir hole girdi. Karayer döşemeleri, şeritli storlar, tavandaki vantilatörler, donörler bir dizi tezgahın önünde kuyruklar oluşturmuştu. Kimileri ise bir kiliseleri gibi art arda yerleştirilmiş banklara oturmuş bir televizyon ekranına dalgın gözlerle bakıyorlardı. Görünürde ne bir hemşire ne de beyaz önlüklü biri vardı. Ama yer karolarına bile çökmüş gibi görünen ağır bir eter kokusu etrafa hakimdi. Bilgisayar klavyelerinin takırtısı bir ölüm dansı gibi holde yankılanıyordu. Jean kendini kötü hissediyordu. Boğucu hava, pis koku, saat farkı, tüm bunlardan dolayı midesi ağrıyordu. Dış görünümü hoşuna giden bir kadın dikkati çekti. 50'li yaşlardaydı. Üzerinde kareli bir bluz vardı. Pekinlilere özgü yamyamsı bir yüz, kocaman gözlük çerçevesinin ardına gizlenmiş çekik gözler. Kolunun altındaki dosya ona önemli bir zevat havası veriyordu. Her ne olursa olsun Jean bu kanıdaydı. Por favor, senyora. Jean hiçbir açıklamada bulunmadan Eduardo Manzerana ile görüşmek istediğini söyledi. Pekinli kadın gülümseyerek ona müdür beyin henüz gelmediğini söyledi. Daha sonra yeniden uğraması gerekiyordu. Veya yarın. Kadın yalan söylüyordu. Manzerana bugün gelmeyecekti. Saat 17'yi geçiyordu. Bir ses Manzerana'nın bürosuna hiçbir zaman gelmediğini kulağına fısıldıyordu. Jean kadına teşekkür etti. Çıkış kapısına doğru yöneldi. Sekreter de kendi yoluna gitmişti. Sonra geri döndü ve bulduğu ilk kapıdan içeri süzüldü. Uzunlamasına bir bekleme salonuna geçti. İnsanlar kendilerini kan vermeye, Nikaragua'nın geleceğini inşa etmeye çağıran afişlerin altında uyukluyordu. Öne doğru uzatılmış bir sürü ayağın üstünden atlayarak geçti ve sonraki kapının kolunu yakaladı. Bir levhanın üzerinde salada ekstrasyon yazıyordu. Burada koku çok daha yoğundu. 90 derecelik alkol, iyot, çamaşır suyu, ter, donörlerin oturduğu kırmızı taklit deriden eski kuaför koltuklarının bulunduğu penceresiz bir oda gördü. Donuk bakışlar, solgun tenler, terli şakaklar. Buradaki herkes sanki can çekişiyordu. Damarlarına bağlı plastik kan poşetleri oldukça büyüktü. Okuduğu makalelerin tersine plazma inkte kan alma koşulları son derece sağlıksızdı. Bir köşede temizlik görevlisi kadın paspas yapıyordu. Başka bir köşede ise yanında açık alet çantasıyla bir işçi yer muşambasının kalkmış kısmını yapıştırıyordu. Jean başka bir kapı aradı. Manzerana'nın veya sekreterinin ofisini bulmayı ümit ediyordu. Orada Manzerana'nın ev adresini bulabilirdi. Eğer vampir ona gelmiyorsa o vampire gidecekti. Başka bir koridor. Her odanın kocaman camı vardı. Böylece Jean içeride ne olup bittiğini görebiliyordu. Kimse ona aldırış etmiyordu. Bir ses onu durdurdu. Santrifüj cihazlarının gürültüsü. Bir otomatik çamaşır makinesi gibi tamburlar aralıksız dönüyordu. Bu konu hakkında bazı makaleler okumuştu. Kan alındıktan sonra plazma santrifüj yöntemiyle eritrositlerinden, lökositlerinden ve trombositlerinden ayrılıyordu. Faktör 8 olarak tip A hemofili hastalarında kullanılan pıhtılaştırıcı protein adlandırılan protein bakımından zengin plazma elde ediliyordu. Jean hayat kurtarmaya yönelik bir sağlık kuruluşunda bulunduğuna inanmakta zorlanıyordu. Yeni bir salon. Pembe duvarlar, ABD'ye gönderilecek ürünlerin konduğu soğutucu kapıları, ayrıca kan poşetlerinin yerleştirildiği ve rafları pıhtılaşmalarını önlemek için ileri geri hareket eden camlı dolaplar da vardı. Jean, Kuzey Amerikalılar burayı görmeye gelse Eduardo Manzerana'nın plazmalarını almaktan vazgeçerler diye düşündü. Sonunda idari bölüm, ofisler, vantilatörler, saçları topuzlu sekreterler. Jean kızlara bakmadan yanlarından geçti. Patronun ofisinin koridorun sonunda olabileceğini düşünüyordu. İlk köşede biri sağda, diğeri solda iki odaya açılan bir ek bölüm vardı. İlk odanın kapısı kapalıydı. İkinci ise açık ancak boştu. Sekreterin ofisi. Yazı makinesinin yanında eski usul fihristi gördü. Çelik iki halkaya geçirilmiş delikli fişler. Fişleri hızla karıştırdı. Manzerana Eduardo. Fişte patronun ev adresi ve telefonu yazılıydı. Nikaragua usulü bir adres. Managua birçok kez depremler ve sinklonlarla yıkıldığı, birçok kez yeniden inşa edildiği için sokakların ne adı ne de numarası vardı. Dolayısıyla adresler de ana yönlere, blokların özelliklerine ve diğer belirleyici işaretlere, çoğunlukla da folklorik göre bulunuyordu. Bir kağıt ile bir kalem aldı ve bilgileri not etti. Ticabus 1 Cuadro del Lago Y1 Cuadro Y Media Arriba. Aşağı yukarı anlamı şuydu. Tika otobüs terminalinden sonra göle doğru bir blok ile yukarı doğru, yani doğuya doğru 1,5 blok arasında yer alan noktaya girilmesi gerekiyordu. Taksi şoförünün mesajı anlayacağını düşünerek not aldı. Birkaç dakika sonra dışarıdaydı. Şoför şifreli metni hemen anlayıp yola çıktı. Jean koltuğuna iyice yerleşti. Şoförden klimayı sonuna kadar açmasını istedi. Madrid havaalanından aldığı kokulu ıslak mendilleriyle yüzünü sildi. Şimdilik en iyi fikir buydu ve sakin olmaya çalıştı. Akşam oluyordu. Jean'ın içinde kötü bir his vardı. Belki çok geç kalmıştı. Belki de Joachim Manzarena'nın kapısını çoktan çalmıştı. Belki de Manzarena ürperdi ve sonra bu ön sesinin nedenini anladı. Nedeni Manzarena değildi. Söz konusu olan Anton Ferro'ydu. Artık emindi. Ferro, Joachim'e babasını Managua'da bulmuştu. Onları ikna etmek istemişti. Onları adalete teslim olmaya teşvik etmeye çalışmıştı. Ve bu tutumu hayatına mal olmuştu. Jean gün batarken Manzarena'nın oturduğu mahalleye vardı. Şoför ona yürüyerek villaya nasıl ulaşacağını açıkladı. Sokak lambaları henüz yanmamıştı. Adımlarını sıklaştırarak sokak boyunca ilerledi. Lambalar yanmadan önce kapıyı çalmak istiyordu. Ana cadde son derece sessizdi. Duvarlarının veya demir parmaklıklarının ardındaki evler karanlıkta iyice yoğunlaşmış görünüyordu. Tek bir canlı bile yoktu. Ne sokakta ne de pencerelerde. Çilimatelerin Madrid havaalanında satın aldığı gezi rehberlerinden birinde adını okuduğu büyük ağaçlar yanından geçtikçe ayak sesleri gecenin içinde yankılanıyordu. Sonunda şoförün tarif ettiği evi buldu. Demir parmaklıkların arasından içeriye kaçamak bakışlar atarak zili çaldı. Villa fazla gösterişli değildi. Pembe bougainvillelerin, mor orkidelerin, bodur palmiyelerin arasından evin gri duvarları, kırmızı damı, Nikaragua mimarisinin tipik özelliği olan açık verandalar ve teraslar görünüyordu. Hava, sıcaklık, bahçedeki bitkiler insanda içeri girme isteği uyandırıyordu. Kimse ona kapıyı açmadı. Korumalar neredeydi? Ya hizmetçiler? Zili yeniden çaldı. Hiçbir yerde herhangi bir ışık yanmadı. Sadece verandalardan birinde karanlığın içinde ara ara yanıp sönen cılız bir ışık vardı. Hiç kuşkusuz sinek savar olmalıydı. Eduardo Manzarena evde değildi ve hizmetçiler de izinliydi. Jean büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Bütün çabası bu an içindi. Elinden kaçan bu an için. Evinden 10.000 kilometre uzakta, ıssız ve karanlık bir mahallede tanımadığı bir evin kapısındaydı. Tam dönüyordu ki aklına bir fikir geldi. Gizlice küçük bir arama yapabilirdi. Bu son derece kötü bir fikirdi. Bir anda kendini Managua hapishanelerinde bulabilirdi. Ama artık çok geçti. Bahçe kapısının koluna yapışmıştı bile. Üzerinde motifler ve bezemeler bulunan ajurlu iki demir kanat. Kapı mukavemet göstermedi. Sağına soluna göz gezdirdikten sonra bahçeye girdi. Köpek yoktu. En ufak bir gürültü de. Vücudu terden sırılsıklam olmasına karşın ağzının içi bir fırın gibi kuruydu. Bahçedeydi. Yasa dışı bir şekilde. Artık her şeyi göze almıştı. Bahçeyi geçti. Yumuşak otlar, devasa çiçekler, ananas kabuğu gibi pütürlü gri gövdeli palmiyeler. Ayağı sert bir şeye temas etti. Otların arasında bir döşeme taşı. Birinci veranda. Tam ortada akan bir çeşme vardı. Tavanda sıcak havayı dağıtan bir vantilatör dönüyordu. Bir köşede televizyon sessizce çalışıyordu. Biraz önce gördüğü cılız ışığın kaynağı. Televizyonun çalışır halde bırakılmış olması evden aceleyle çıkılmış olduğunu gösteriyordu. Hizmetçilerin evde bulunmaması da hayra alamet değildi. Burada ne olmuştu? Terasın bir tür uzantısı gibi görünen bir salona girdi. Her yer açıktı. Manzarena kuşkusuz hırsızlardan korkmuyordu. Salona girdiği sırada sokak lambaları da yandı. İrkildi ve dışarıdan görünmemek için kendini sağ tarafa doğru attı. İçinden ona kadar saydı. Sonra dışarı baktı. Caddede kimse yoktu. Yeniden salonu dikkatle inceledi. Dışarının ışığı ferforje parmaklıkların, kafes bölmelerin, dik storların arasından süzülüyor, eğik ve çapraz gölgeleri oluşturuyordu. Jean biraz daha ilerledi. Ağır hava omuzlarına çökmüş gibiydi. Dekor, karanlığın içindeki hantal koltuklar, muşamba kaplı uzun bir yemek masası, üzerinde birçok şişenin bulunduğu bar, pişmiş topraktan bir maskın gözleri. Etajerin üzerinden ona bakıyordu. Zeminden ağır bir çamaşır suyu kokusu yükseliyordu. Hizmetçiler ortadan kaybolmadan önce burada bir komando harekatı gerçekleştirmiş gibiydi. Neden her yeri açık bırakmışlardı? Bir merdiven. Jean adet yerini bulsun diye seslendi. Senyor Manzarena. Verandadaki vantilatörün kanatlarından çıkan sesten başka bir cevap gelmedi. Basamakları tırmandı. Birinci kat. Koridor. Odalar, su yeşiline çiğ turuncuya boyanmış duvarlar, ahşap karyolalar, bambu mobilyalar, storları kapalı pencerelerden içeri cılız bir ışık sızıyordu. Jean ilerlemeye devam etti. Durumun farkına varmıştı. Eve hakim olan koku nedeniyle her yer açıktı. Yoğun, şekerli, iç bulandırıcı bir koku. Çürümüş meyve ve kurkuşmuş et arası bir koku. Koridorun dip tarafında bir kapı daha vardı. Kapıyı aralayınca Jean her şeyin aydınlığa kavuşacağını biliyordu. Eduardo Manzerena uğuldayarak çalışan klimanın altında kafası çalışma masasının üstüne düşmüş, iki büklüm bir halde duruyordu. Kafası parçalanmış bir karpuz gibi ikiye ayrılmıştı. Beyni deri sümenin üzerine akmıştı. Üzerinde bir sinek bulutu dolaşıyordu. Joachim ondan daha hızlı davranmıştı. Ağzından nefes alarak dışarı çıktı. Çantasını karıştırdı. Rujların ve sakızların arasında hep çantasında bulundurduğu lateks eldivenleri buldu. Eldivenleri eline geçirdi ve sokak lambalarından vuran ışığın aydınlattığı sahneyi incelemeye başladı. Aynı anda da birçok ayrıntıyı not ediyordu. Manzerena fotoğraftakinden çok daha şişmandı. 150 kilo civarında olmalıydı. Üzerinde beyaz bir tişört ile açık gri bir eşofman altı vardı. Öne doğru eğilmiş, kolları iki yandan masanın altına sarkmıştı. Jean'ın aklına yedi filmi geldi. Oburluk günahından dolayı öldürülen obez. Bu manzara aynı sahneyi çağrıştırıyordu. Ama siyah beyaz versiyonunu. Yedi, evet ama Fritz Lang'ın yorumuyla. İkinci ayrıntı, katil odanın altını üstüne getirmişti. Kütüphaneyi karıştırmış, boşaltmıştı. Çekmeceler de boştu. Dolaplar yerlere devrilmişti. Zemin hepsi aynı koleksiyona ait kitaplarla doluydu. Harili gri kapaklı kitaplar. Katil ne arıyordu? Üçüncü ayrıntı, kanibalizm. Odanın içi kan ve çiğ et kokuyordu. Sanki odada bir kan musluğu açık bırakılmıştı. Katil cesetle beslenmişti. Koparılmış bir ön kol yerde, kitapların arasında duruyordu. Kurumuş kanlı sayfaların üstünde doku parçaları vardı. Joachim şehirdeydi. Managua vampiriyle karnını doyurmuştu. Onu yemekle nasıl bir güç elde edecekti? Not ettiği son ayrıntı. Duvarlarda kanlı yazılar yoktu. Gizemli alfabe sadece Venüslere mahsustu. Jean cesedi incelemeye koyuldu. Yorgunluğa, saat farkına, sıcağa bağlı bir tür yabancılaşma yaşıyordu. Masanın altına eğildi. Orada da sinekler vızıldıyordu. Dirsekten kesilmiş kanlı bir kol. Diğer ön kolda ısırık izleri vardı. Obezin pantolonu aşağı indirilmişti. Oyluklarında bıçak yaraları ve emme izleri görülüyordu. İnsan etine duyulan hep aynı açlık ve iştah belirtisinin izleri. Bacak arasında da kan vardı. Jean daha fazlasını bilmek istemiyordu. Doğruldu. Odanın döndüğünü hissetti. Biraz temiz hava soluyabilmek için başını klimaya doğru kaldırdı. Bir sandalye çekti ve çöktü. Gözlerini kapattı ve kalan son gücünü toplamaya çalıştı. Yalnız başına geçireceği bu dakikaların araştırması için çok önemli olduğunu biliyordu. Süvarileri çağırmadan bir iz, bir ipucu bulmak için. Yeniden ayağa kalktı, cesedin çevresini dolandı. Sırtını inceledi, yeni bir vahşet yeri. Katil sanki bir teknenin gövdesini parçalamak istermişçesine bir balta veya palayla defalarca vurmuştu. Etrafa kanlar sıçramıştı. Katil uzaktan vurmuş olmalıydı. Ellerini omurganın iki yanından içeri daldırmış ve parmaklarıyla yakalayabildiği her şeyi dışarı çekmişti. Böbrekler, bağırsaklar, diğer organlar. Ölünün sırtında bir ejderhanın kanatlarını andıran korkunç bir kabartı vardı. Bir durum saptaması yaptı. Çürüme belirtileri son derece aşikardı. Parmak uçları sanki birkaç saat önce banyo yapmış gibi şişmişti. Hemen her yerinde derileri pul pul dökülmeye başlamıştı. Çok sayıda mor kırmızı leke vardı. Bakteriler nedeniyle şişmiş dili ağzından dışarı çıkmıştı. Sıcak da tüm bu süreci hızlandırmıştı. Manzerena çok uzun bir süre önce öldürülmüş olamazdı. Öldürmesinin üstünden 20 saat bile geçmemiş olduğuna dair iddiaya girebilirdi. Hizmetçiler neden hiçbir şey bulmamıştı? Cesedi görünce paniğe mi kapılmışlardı? Ya korumalar? Neden onun kan bankasına gelmemesi kimseyi endişelendirmemişti? Soruşturmasına ilerleme sağlayacak tek bir iz, tek bir ipucu bulamamıştı hala. Zemini dikkatle inceledi. Gümüş rengi kapakların oluşturduğu dalgalar. Kitaplardan birini aldı. Fero'nun Totem ve Tabusu'nun İspanyolca çevirisi. Birkaç gün önce bu kitap hakkında konuşmuşlardı Anton Fero'yla. Şanzelize bahçelerinde. Eğildi ve başka bir kitabı aldı. Totem ye tabu. Bir kez daha. Bir başkasını aldı. Totem ye tabu. Bir tane daha. Totem ye tabu. Jean kütüphanedeki kitaplara dikkatle baktı. Gri sırtlar, yaldızlı harflerle yazılı adlar. Totem ye tabu. Her yerde, tüm raflarda. Eduardo Manzerena burada bir kale inşa etmişti. Taşları aynı kitabın kopyalarından oluşan bir sığınak. Neden? Niye inceliyordu? Bu kitaplarla sembolik olarak kendini mi korumaya çalışıyordu? Geri döndü ve çalışma masasına baktı. Bir sürü kitap dağılan beyin parçalarının altında yapış yapış olmuştu. Bilgisayarın yanında duran kirlenmemiş bir kitap fark etti. Hızla sayfalarını karıştırdı, çantasına attı. Cep telefonunu çıkardı ve hafızaya kayıtlı bir numarayı aradı. Señor Arias, por favor. İçeri giren ilk polis kitaplara basarak sendeledi. İkincisi onu tutmaya çalıştı ve çıplak elleriyle kapı koluna yapıştı. Sonuçta ikisi birden cesede doğru devrildi. Manzarina'nın cesedini yerinden kıpırdatmak için çok daha fazlası gerekliydi. Polislerden biri devrilmiş rafa çarptı ve zaten yere saçılmış olan kitaplara bir tekme savurdu. ''Que mierda!'' diye bağırdı adam. Jean gülmemek için kendini tuttu. Sinirleri bozulmuştu. Bir cinayet mahallinde hiçbir zaman böyle bir kaos görmemişti. Herkes sokak ayakkabılarıyla kanların içine bata çıka dolanıyordu. Tek bir polis bile eldiven takmamıştı. Çevre güvenliği alındığına dair en ufak bir işaret yoktu. Ve bu korkunç görüntü karşısında herkesin suratında gülünç bir ifade vardı. Beyaz gömlekli bir adam, kuşkusuz Fransız polisinin olay yeri araştırma teknisyenine eşdeğer bir görevi vardı. Kilitli bir krom sandığı açmaya çalışıyordu. Bir yandan da söyleniyordu. Donde esta la ilave, tienes la ilave. Jean bu Orta Amerika ülkelerinde polisin olayları aydınlatma oranının sıfıra yakın olduğunu hatırladı. Burada polislerin bildiği tek bir soruşturma yöntemi vardı. Suçüstü. Jean sanki kadavra her an ayağa kalkacakmış gibi büyük bir dikkatle cesedin çevresinde dolanan fotoğrafçının arkasında Eva Arios'un uzun boyunu fark etti. Öfkeli bir hali vardı. Polislerin beceriksizliğinden dolayı öfkeliydi. Bu olayın en önemli tanığı olarak bir Fransız yargıcın burada bulunmasından dolayı öfkeliydi. Hatta onu bu vahşetten bizzat sorumlu tutuyor gibi bir hali vardı. Sizinle konuşmamız gerekiyor yalnız. Jean yerli kadını yan odaya kadar takip etti. Onun soru sormasını beklemedi. Öğleden sonra yaptığı araştırmadan bahsetti. Eduardo Manzerano'nun olaydaki rolünden. Arada diğer olaylardan da söz etmek zorunda kaldı. François Tan'ın canlı canlı yakılarak öldürülmesinden. Olaya karışan bir psikiyatrdan şüphesiz o da Managua'ya gelmişti. Sonra şüphelinin yani hem insanlığa hizmet eden bir avukat hem de ilkel dürtülere sahip otistik bir yaratık olan Joachim'in ayrıntılı bir portresini çizdi. Kadın susuyordu. Yüzü bir kierlamette ağacının gövdesi kadar anlamlıydı. Neden bu olaydan sonra bana tüm bu olanlardan bahsetmediniz? Başvurum zaten çok tuhaftı. Daha da tuhaflaştırmak istemedim. Yeniden bir sessizlik oldu. Eduardo Manzerano hakkında ne biliyorsunuz diye sordu sonunda yerli kadın. La Prensa'nın arşivlerinde okuduğum kadarını. Kan ticaretinde büyük başarı kazanmış. Sandinistaların iktidara gelişiyle ortadan kaybolmuş. 90'lı yıllarda yeniden ortaya çıkmış. Sağın iktidara gelmesiyle. Sorgu yargıcı bu yorumu soğukkanlı bir öfkeyle yapmıştı. O dönemki seçimleri kaybetmiş olmanın kızgınlığı hala hissediliyordu. Pencerenin yanında ayakta duruyordu. Dışarıdaki polis arabalarının tepe ışıkları ara ara yüzünü aydınlatıyordu. Nikaragua halkı savaşa karşı oy kullandı dedi Eva Arias alçak sesle. Bize karşı değil. Elbette diye karşılık verdi Jean. Ona karşı çıkmak niyetinde değildi. Manzerano'nun tehdit edildiğini biliyor muydunuz? Tehdit mi? Kim tarafından? Eva Arias anlaşılmaz bir harekette bulundu. Anlaşılan bir açıklamada bulunmayacaktı. Daha tuhaf olansa diye devam etti. Son haftalarda hep korumalarıyla birlikteydi. Evinden dışarı çıkmıyordu. Karısı yoktu, çocuğu da, bekardı. Korku içinde yaşayan bir adamdı. Jean'ın aklına bir ayrıntı geldi. Pekinli, yani Plasma Inc.'in sevimli sekreteri gün içinde Manzerano'nun ofise uğrayacağını söylemişti. Sadece resmi bir söylem. Halbuki uzun süreden beri ofisine gelmiyordu. ''Korumalarını bulmam gerekiyor.'' diye mırıldandı Eva Arias. ''Hizmetçileri muhakkak bir şeyler biliyorlardır.'' ''Manzerano neden korkuyordu?'' diye üsteledi Jean. ''Onu kim tehdit ediyordu?'' Eva Arias stor şeritlerinin arasından dışarı bakıyordu. ''Şu andan itibaren.'' dedi soruyu duymazdan gelerek. ''Bu soruşturmaya karışmanızı yasaklıyorum. Yerinizden kıpırdamayın. Aksi takdirde sizi otel odanızda gözaltında tutarım. Bırakın polislerimiz görevini yapsın.'' ''Nedenle başarılı olacaklarını kestiremiyorum.'' Eva Arias ona öfkeyle baktı. Adli tıp uzmanlarınız var mı? Yerli kadının gözlerinde şimşekler çakıyordu. Bu katili tanıyorum diye devam etti Jean. Hiçbir önlem almıyor. Her ne olursa olsun iz bırakmaktan çekinmiyor. Cinayet mahallinden parmak izleri alın. Her yerde katilin izleriyle karşılaşacaksınız. Tabii adamlarınızın parmak izleriyle de. İri yarı kadın hala sessizliğini koruyordu. Her an patlamaya hazır gibiydi. Joachim Nikaragua asıllı. Bundan şüphem yok. Eğer bir kez, sadece bir kez bile fişlendiyse bu akşamki parmak izleriyle karşılaştırılarak kimliğini saptayabiliriz. Benimle gelin. Jean emre itaat etti. Bakın diye fısıldadı Eva Arias. Mahallede büyük bir kalabalık toplanmıştı. Polis arabalarının soluk ışığının aydınlattığı insanların zombiler gibi sabit gözlerle parmaklıklara yapışmış olduğu görülüyordu. Ne olduğunu anlamıyorlar diye fısıldar gibi konuştu yargıç pes sesiyle. Bugüne kadar seri katiller üniformalıydı ve komandolar gibi topluca hareket ediyorlardı. Oysa bu yalnız bir katil, tek bir kurbana saldırıyor. Bu çok fazla veya oldukça az. Anlıyor musunuz? Bir lüks. Buz gibi bir ifadeyle gülümseyerek ekledi. Avrupa'ya veya Kuzey Amerika'ya özgü bir lüks. Katil Nikaragua asıllı. Bunun fazla bir önemi yok. Eva Arias yana doğru döndü. Yüzü Kolomb öncesinin taş bloklarını andırıyordu. Adli bilim laboratuvarlarımız yok. Parmak izi kayıtlarımız da. Hiçbir şeyimiz yok, anlıyor musunuz? Size yardım edebilirim. Yardıma da ihtiyacımız yok. Sizi karakola götürmelerini söyleyeceğim. İfadenizi imzalayacak ve otelinize gideceksiniz. Bırakın kendi yöntemimizle çalışalım. Sizin yönteminiz ne? Bir kez daha Eva Arias'ın gülümsemesi onu şaşırtıyordu. Bir saniye öncesinin yüz ifadesini tahmin etmek imkansızdı. Polis şefimiz eski bir sandinista. Leon şehrini ele geçirenlerden biri. Çalışmanın tam ortasında merkez garnizonunda kendini havaya uçurmak için gönüllü oldu. Ama bomba patlamadı ve paçasını kurtardı. İşte soruşturmalarımızı bu tür insanlar yürütüyor Bayan Fransız. Bu tür bir eylemin polis soruşturmalarında ne gibi bir önemi olabilir anlamıyorum. Çünkü siz bu ülkeden değilsiniz. Size karakola kadar eşlik etsinler. Jean geriledi. Odanın kapısında silahlı bir adam belirmişti. Adamın peşinden giderken Eva Arias ona seslendi. Manzerana'nın ölümünün biraz ironik olduğunu biliyor musunuz? Neden ironik? Bu kadar çok kanlı olmasından dolayı mı? Bugün onunla ilgili bir şeyler öğrendim. Jean geri döndü. Manzerana da sizin gibiydi dedi yerli kadın. Benim gibi mi? Kanibalizmle ilgileniyordu. Bu öğleden sonra birkaç telefon görüşmesi yaptım. Size hemen şunu söyleyebilirim. Nikaragua'da hiç yamyam cinayet olmamış. Ama diğer yargıçlarla konuşurken Manzerana'nın onları daha önce aramış olduğunu öğrendim. Ve sizinle aynı soruları sorduğunu. Kesin olan bir şey var. 1982 yılında bu tür başka bir cinayet olup olmadığını araştırıyormuş. Demek hematolog da Jean'la aynı şeyi araştırıyordu. Ama Jean'ın bilmediği bazı bilgilere sahipti. Joachim'in hikayesinden haberdar mıydı? Otistik katilin onu ortadan kaldırmasından mı korkuyordu? Manzerana'nın Nelly Barjak'a yolladığı paketle ilişkisi neydi? Eva Arias evrak çantasını açtı ve içinden bir kitap çıkardı. Manzerana'nın masasının üstündeki gümüşü kapaklı kitaplardan biriydi. Jean kendisinin de çantasına bir kopya koyduğunu düşündü. Kütüphanesinde sadece tek tip ve aynı kitapların bulunduğu dikkatinizi çekti değil mi? Freud'un Totem ve Tabusu. Orta ve Latin Amerika ülkelerinde psikanalize karşı büyük bir ilgi olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum ama bu durum kütüphanesinde neden aynı kitabın bunca kopyasını bulundurduğunu açıklamıyor. Açıklamıyor evet ama bu halkayı tamamlıyor. Eva Arias polis arabalarının tepe ışıklarıyla parlayan kitabına baktı. Öğrenciyken devrim sonrası ben de psikanalizle ilgilenmiştim. Ülkemizde demokrasinin gelişmesi için bu yöntemin önemi hakkında bir yazı yazmayı bile düşünüyordum. Genç bir kızın hayalleri. Kitabı uzattı. Okudunuz mu? Neden söz ettiğini biliyor musunuz? Jean, Ferro'nun söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Aklına hiçbir şey gelmedi. Hayır, kanibalizmle ilgili. Freud'a göre insanlık tarihinin başlangıcı babanın öldürülmesiydi. Klanın erkekleri babalarını öldürdüler ve yediler. Kötü biden her şey kötüdür. 22. kısım sonu sayfa 255. Yabancı kelimeler. Batahola Sur. BATAHOLASUR. Por favor señora. İspanyolca lütfen hanımefendi. POR FAVOR SENORA. Sala de extracción. İspanyolca kan alma odası. SALADEEXTRACCION. Chili mate. CHILIMATE. Totem ye tabu. TOTEM YETABU. Que mierda. İspanyolca kahretsin. QUEMIERDA. Donde esta la ilave? Tienes la ilave? İspanyolca anahtar nerede? Anahtar sende mi? DONDE ESTA LAILAVE TINES LAILAVE. Leon. LEON.